İklim Habercileri. Isınan bir gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Sizlere Türkiye'den ve dünyadan iklim değişikliğine dair son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Programa geçmeden önce bize dair bir ufak bir duyuru yapayım. Bizim programımız bildiğiniz gibi cuma sabahı yayınlanıyordu. Ancak Açık Radyo'nun yeni yayın dönemine girmesiyle beraber bizim program tarihimiz de perşembe gününe alındı. Bundan sonra sizlerle iki haftada bir perşembe günü saat 11'de bir araya geleceğiz. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Şunu da söyleyelim, şöyle başlayalım programa. Öncelikle herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Dün yine maalesef alıştığımız görüntülere şahit olduk. Saraçhane'den Taksim'e giden yoldaki tarihi kemer tomalarla ve çevik kuvvet ekiplerince kapatıldı. Polis barikatını aşmak isteyen ve Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti ve gözaltılar da bu işin içerisinde var. Biz programı çarşamba günü kaydediyoruz. Saat 2 itibariyle yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bilgisi vardı. Tabii bunlar dediğim gibi programı kaydettiğimiz saate kadar yaşananlardı. Belki sonrasında daha fazlası da yaşanacak ve yayınlandı, yani bizim programın yayınlandığı zaman itibariyle de yaşanmış olacak. Kısacası Türkiye tarihine yeni bir kara leke daha eklendi. 1 Mayıs'ın özgürce kutlandığı günlerin umuduyla toprağın, suyun, havanın, emeğin sömürüsünün son bulması için mücadele veren herkesi selamlayarak programa başlayalım. Tabii 1 Mayıs ve emek deyince iklim değişikliği bağlamında akla gelen ilk kavramlardan biri de adil dönüşüm. Adil dönüşüm teriminin iklim değişikliği bağlamında giderek daha fazla ve daha yaygın biçimde kullanılmasına karşın terimin anlamına ilişkin aslına bakarsanız tek bir tanım yok. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun bir tanımı var. Dilerseniz kısaca onu aktarayım size. Buna göre adil dönüşüm yeşil ve onurlu bir istidamı içeren, emisyonların net sıfır olduğu, yoksulluğun kökünün kurutulduğu ve toplulukların sağlam ve dayanıklı halde olduğu bir geleceğin önünü açan planları, politikaları ve yatırımları üreten ekonomi çapındaki bir süreç olarak tanımlamış adil dönüşümü Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu. Özellikle 1970'li yıllarda ilk olarak sendikalar tarafından dile getirilmişti adil geçiş kavramı ve bir sendikal bir talep olarak ortaya çıkmıştı. İlerleyen dönemde bu kavram genişlemiş ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi odağına alan sürdürülebilir bir ekonominin oluşturulması ve eş zamanlı olarak da insan onuruna yakışır istihdam olanaklarının sağlanması adil geçiş talebinin temel hedefleri arasında yer almış durumda. STK'lar da, daha doğrusu iklim ve çevre alanında çalışan STK'lar da bir 1 Mayıs mesajı yayınladı. Ortak bir duyuru yaptı. Bu duyuruda işçileri ve iklimi koruyan adil bir dönüşümün mümkün olduğu belirtildi ve bahsi geçen sürece, yani adil dönüşüm sürecine bir an önce başlanması talebinde bulunuldu. 14 STK böyle bir duyuru yaptı. Burada belki sendikalar ve adil geçişe dair bir rapordan bahsederek programa devam edebiliriz. DİSK'in ve Avrupa İklim Eylem Ağı'nın raporu Sendikalar ve Adil Geçiş Mevcut Durum Potansiyel ve Kısıtlar adlı bir rapordan bahsediyoruz. Biliyorsunuz küresel iklim hedeflerine paralel olarak tüm dünyada ekonomilerin kömür, gaz, petrol gibi fosil yakıtlardan arındırılmasına yönelik politikalar hayata geçiriliyor. Bu süreçte de karbon yoğun bazı sektörler yok oluyor, bazıları yeni teknolojilerle dönüşüme uğruyor. Bunun yanında bazı yeni sektörler de haliyle ortaya çıkıyor. Ancak Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerinde dönüşüme uğrayan bu sektörlerdeki işçilerin durumuna dair sosyal politika önlemleri henüz yer almıyor. Aslında rapor tam da buradan yola çıkıyor. Ve raporda iklim değişikliğiyle mücadele ederken dönüşümün merkezinde şirketlerin değil işçilerin olması gerektiği üzerinde duruluyor. Ve yine işçilerin işsiz kalmadığı, insan onuruna yakışır yeni işlere kavuştuğu adil geçiş planlarının hazırlanması gerektiği de ifade ediliyor. Peki bu nasıl olacak derseniz buradaki birinci madde her bölgenin kendine has planları olması gerekliliği. Yani Soma'da veya Zonguldak'ta aynı plan, aynı adil geçiş planıyla bir dönüşüm süreci yönetemezsiniz. Çünkü her iki bölgenin de kendine özel bazı karakterleri var. Farklı durumdalar, farklı pozisyondalar. Ancak yine de bazı ortak noktalar taşıması gerekliliği, gerçekliği de var aslında bakarsanız bu planların. Bu noktalar raporda, bu noktalara da yer veriliyor. Mesela istihdam garantisinin oluşturulması, yerinden edilen işçiler için gerekli yardım mekanizmalarının oluşturulması, yeni yerel endüstriler için destek mekanizmalarının sağlanması, beceri geliştirme ve mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması, yine gelir güvencesi ve eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması, sürece entegre sosyal güvenlik uygulamalarının oluşturulması gibi. Tüm bunlar kimsenin geride bırakılmadığı bir adil dönüşüm sürecini vurguluyor bir noktada. Tabii kimsenin geride bırakılmadığı bir adil gelişim süreci içerisinde de iletişimin oldukça önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor ve birçok paydaşın bu süreçte yer alması gerekiyor. Yani nedir? Sendikalardan işçilere, hükümete, o bölgedeki yerel yönetimlere kadar, STK'lara kadar tüm paydaşların bu süreci beraber yönetmesi gerekiyor. Aksi takdirde birçok kişinin bundan zarar göreceğini tahmin edebiliyoruz. Buradan dilerseniz İkizköy'le devam edelim. Geçtiğimiz hafta da İkizköy'e dair İkizköy'ün gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal'la bir röportaj gerçekleştirmiştik. Bunun ardından İkizköy'de yeni bir gelişme var. Aslında İkizköy için yeni değil ama tekrar eden bir gelişme oldu. İkizköy yaklaşık 4 gün susuz bırakıldı. Biliyorsunuz Akbelen Ormanı'nın maden için yok edilmesine karşı İkizköylüler uzun yıllardır mücadele ediyor. Ancak bu sefer de bir susuzlukla mücadele etmek zorunda bırakıldılar. İkizköy'ün muhtarı Necla Işık köye 4 gün su verilmediğini duyurdu. 3. gününde bu duyuruyu yaptı. Ardından tekrar Necla Hanım'la iletişime geçtiğimizde totalde toplamda 4 günlük bir susuz dönem geçirdiklerini, 4. günün sonunda suyun kendilerine tekrar verildiğini aktardı. Bu süreçte, yani 3. güne olan kadar süreçte Devlet Su İşleri ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü defalarca aradıklarını ancak sağlıklı bir yanıt alamadıklarını aktardı. Burada belki şu bilgi önemli: bölgedeki Yeniköy Kemerköy Termik Santrali suyun öncelikli kullanımına sahip. 3. günde yaptıkları açıklamada Necla Işık, buradaki sorunun santral deposundaki pompadan kaynaklandığını, oradaki pompadaki arıza nedeniyle köye, bölgeye su verilmediğini söylemişti. Tabii bunun ardından da İkizköy'ün su ihtiyacının acilen giderilmesini, hiçbir şekilde şirkete boyun eğmeyeceklerini aktarmıştı. Tabii burada önemli olan, bu ilk değil, daha önce de biliyorsunuz dinamit çok ciddi anlamda neredeyse deprem şiddetindeki dinamitlere ve nefes dahi alamayacakları toza mahkum edilmişti İkizköylüler. Şimdi de susuzluk. Tabii dediğim gibi 4. gün sonunda su gelmişti ama Necla Işık'ın belki bu demecini de paylaşmak iyi olur. Sularımızı da kesseniz, dinamitle patlatsanız, kanser derdine tutulsak da burada onurumuzla öleceğiz. İkizköy'ün bir karış toprağını size vermeyeceğiz dedi Necla Işık. Bunu zaten 4 yıllık bir direnişten de şirketin artık kolay kolay İkizköylülerin topraklarından vazgeçmeyeceğini anlaması gerekiyor. Umarız İkizköy'deki direniş bir an önce İkizköylülerin ve çevrenin, doğanın lehine olumlu bir sonuca varır. Buradan da bir hava kirliliği haberiyle devam edelim. Profesör Doktor Ürke Alver Şahin ve arkadaşları İstanbul'daki hava kirliliğine dair yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında İstanbul'un hava kalitesini şehrin farklı bölgelerinde kurulmuş 37 adet hava kalitesi izleme istasyonu verilerine dayanarak analiz etti çalışma. Yine aynı zamanda 7 yıllık uzun dönem veri analizine de dayanıyor ve İstanbul'da ölçüm yapılan tüm alanları değerlendirmesi bakımından da bu çalışma bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu çalışmada saç telinden dahi 20 kat ince olan ve solunum sisteminin en dip noktalarına kadar ulaşabilen ince partikül maddenin, yani PM2.5'un İstanbul'da ölçüm yapılan tüm noktalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen yıllık ortalama sınır değerden 2 ila 5 kat daha fazla olduğu görüldü. PM2.5'un sonuçları nedir dersek, erken bebek ölümleri, kalp ve solunum rahatsızlıkları ve akciğer kanserine bağlı ölümler gibi birçok sağlık sorununun temel nedenlerinden biri olduğunu görüyoruz. Burada bir başka bir önemli nokta da PM2.5 parametresi için halk sağlığını koruma amaçlı ulusal bir sınır değer henüz Türkiye'de tanımlanmış değil. İşin en acı tarafı da belki de bu. Çalışmada ayrıca 10 mikrometreden küçük tüm partikül boyutlarının toplamını temsil eden PM10 yıllık ortalama konsantrasyon değerinin de çoğu ölçüm istasyonunda Türkiye Ulusal Yönetmeliğinde tanımlanan yıllık ortalama limitin üzerinde olduğu da görülmüş durumda. Yani İstanbul'da çok ciddi bir hava kirliliği tehdidiyle karşı karşıya İstanbul'da yaşayan yurttaşlar bir nevi bir görünmez katille boğuşuyor diyebiliriz. Tabii bunun yolu nedir dersek özellikle karayolu trafiğinin yoğunlaştığı alanların, sanayi bölgelerinin bulunduğu ve özellikle yerleşimle yakın olduğu alanların ve gemi kaynaklı emisyonlar nedeniyle İstanbul bazı yakınlarının önemli birer temel hava kirletici kaynak olduğu da tespit edildi çalışmada. Bu kaynakların emisyonlarını sınırlayacak ulusal ve yerel uygulamalar ile şehir planlamalarını hayata geçirmediğimiz takdirde bu kirleticileri sınır değerler altında düşürebilmek de pek mümkün maalesef gözükmüyor. Buradan fosil yakıtlarla devam edelim ve uluslararası alanda yayınlanmış bir rapordan bahsedelim. Stamped Out Poverty adlı bir STK iklim zararları vergisi adlı bir rapor yayınladı. Bu rapora göre büyük fosil yakıt üreticilerinin vergilendirilmesiyle iklim krizinden en çok etkilenen ve bu krize en az neden olan ülkelere finansman sağlamak adına 2030 itibarıyla 900 milyar dolar toplanabileceği tahmin ediliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl COP28 zirvesinde, Dubai'deki COP28 zirvesinde kayıp ve zarar mekanizması onaylanmıştı. Uzmanlar söz konusu ek vergilerin kayıp ve zararlara yönelik önemli bir fon sağlayabileceği görüşünde. Raporun yazarları da vergi toplamının mevcut vergi sistemleri dahilinde kolaylıkla yürütebileceğini düşünüyor. OECD ülkelerinde 2024 için açıklanan karbon tonu başına 5 dolarlık miktarın her yıl 5 dolarda arttırılması durumunda 2030 itibariyle işte biraz önce bahsettiğim bu ek 900 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceği hesaplanıyor. Elde edilen gelirin 130 milyar doları kayıp ve zarar fonuna aktarılabilir. Kalan 180 milyar dolarında zengin ülkeler içindeki iklim dönüşümü için faaliyet yürüten topluluklara yerel pay olarak tahsis edilebileceği raporda yer alıyor. Aslına bakarsanız kısacası rapora göre bahsi geçen verginin iki amaca ulaşmak için son derece güçlü bir araç olması bekleniyor. İlk olarak böyle bir vergiyle beraber dünya çapında fosil yakıtlardan hızlı ve keskin bir çıkış sağlanabilir. En azından bu süreç çok daha hızlı bir noktaya taşınabilir. İkinci olarak da iklim krizinin etkilerini en çok yaşayan yüz milyarlarca kişinin finanse edilmesinin de önü açılabilir. Bu hafta başka bir önemli duyuru da G7'den geldi. Çevre, Enerji ve İklim Zirvesi Torino'da gerçekleştirildi. Önde gelen sanayileşmiş 7 ülkenin enerji ve çevre bakanları bu toplantıya katıldı. Ve bu toplantının sonucunda ilk kez açık bir şekilde kömürden elektrik üretimini aşamalı olarak durdurma taahhüdünde bulundu bu 7 ülke. 2 günlük konferansın sonuç bildirisinde G7 ülkeleri enerji sistemlerimizdeki mevcut azalmamış kömür enerjisi ki bu unabated denilen yani karbon tutma teknolojisine sahip olmayan santrallerden bahsediliyor. Bu tarz santrallerden üretilen kömür enerjisi üretimini 2030'ların ilk yarısında veya 1,5 derecelik sıcaklık artışı sınırının ulaşılabileceği bir zaman çizelgesinde aşamalı olarak kaldırmayı kabul ettiklerini duyurmuşlar. Ancak tabii kampanyacılar bu taahhüdün Uluslararası Enerji Ajansı tarafından önerilen 2035 yılına kadar G7 ülkelerinin enerji sektörlerini karbonsuzlaştırma hedefinin gerisinde kaldığını da aktardılar. Fosil yakıtların ötesinde yani Beyond Fossil Fuel adlı STK'da zirvede verilen taahhüdü muğlak olarak nitelendirmiş durumda. Özellikle bunun Japonya'dan kömürden çıkış taahhüdü almak için yapıldığını söylüyorlar. Japonya şu an için kömürden çıkış tarihi olmayan tek G7 ülkesi olarak yer alıyor bu birlik içerisinde. Buradan son bir haber daha paylaşalım. Ardından kısa bir müzik aramız olacak ve bir konuğumuz olacak ve Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kahramanmaraş'taki termik santrallere dair yaşanan son gelişmeleri aktaracağız. Ancak şimdilik son bir haber daha verelim. Azerbaycan'a gidelim. Biliyorsunuz Azerbaycan COP29'un ev sahibi, yeni ev sahibi Kasım ayında yapılacak. Bu zirvede de iklim değişikliğiyle mücadele ve gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarının azaltılması için nasıl daha fazla finansman sağlanacağı birincil öncelik olacak. Tabii şimdi Azerbaycan'da yapılınca geçtiğimiz yıl Dubai'de yapılmıştı. Burada fosil yakıt sektörünün ülke ekonomisine büyük katkısını biliyoruz. Haliyle yine de her ne kadar birincil konu finansman olacaksa da fosil yakıtlardan çıkış konusu burada da belli bir tartışma konusu olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Berlin'de düzenlenen bir iklim konferansında açıklama yaptı ve fosil yakıtlar açısından zengin bir ülkenin başkanı olarak bu ülkelerin, yani fosil yakıttan yine ekonomisini geçindiren ülkelerin yatırımlara devam etme ve üretime devam etme hakkını savunacağını söyledi. Çünkü kendisine göre dünyanın hala daha buna ihtiyacı var. Bu önemli bir açıklama, çünkü geçtiğimiz yıl bir karar alınmıştı COP28'de. O karar da fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısıydı. Böyle bir küresel anlaşmayla sona ermişti. Ülkelerin COP28 anlaşmasını nasıl uygulayacaklarını tabii ki de zaman gösterecek. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı verileri küresel enerji ile ilişkili karbondioksit emisyonlarının geçtiğimiz yıl, yani 2023'te rekor seviyeye ulaştığını duyurmuştu. Bu da iklim değişikliğinin birincil nedeni olan sera gazı emisyonlarının aslında acilen neden azaltılması gerekliliğini tekrardan bize hatırlatan bir veri. Bu alandaki Azerbaycan'ın bu tutumunda bir değişiklik olup olmayacağını da önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz. Ona dair gelişmeleri de size aktarmaya çalışacağız. Şimdi bir ufak bir müzik arası verelim. Birazdan görüşmek üzere. Habercilere tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Sizlere daha önce birçok kez bu konuya dair gelişmeleri aktarmıştık. Nereden bahsediyorum? Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan ilçesinden bahsediyorum. Bölgedeki A termik santraline ilave 2 ünite daha açılmasına Afşin Elbistanlılar uzun süredir karşı çıkıyor. Aslında o bölgedeki 2 tane termik santraline de, onun faaliyetlerine de karşı uzun yıllardır mücadele ediyorlar. Bu yeni 2 ünitenin projesinin iptal edilmesine ve var olan santrallerin de adil bir dönüşüm planı çerçevesinde kapatılmasını talep ediyor bölgedeki insanlar. Şimdi Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'ndan Mehmet Dalkanat'la beraberiz. Mehmet Bey, programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi şöyle başlayalım Mehmet Bey. Dediğim gibi siz zaten bölgede 2 tane termik santral var ve bu 40 yıldır faaliyette, etkilerini daha önceki bilimsel çalışmalardan da biliyoruz. Özellikle sağlık ve tarım konusunda çok ciddi etkileri var. Evet. Şimdi oraya yeni 2 tane de A termik santraline 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor. Bunun chat raporu da çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bir İDK toplantısı da gerçekleştirildi. Siz de o toplantıya katıldınız. Şimdi evet. Bakanlığa Change.org üzerinden atılan yaklaşık 17 bin imza teslim edildi geçtiğimiz hafta. Süreci ama bir de ben sizden dinlemek istiyorum. Çünkü birebir oradasınız ve çok uzun yıllardır da bu termik santrallere karşı bir mücadele yürütüyorsunuz. Neden bu ilave 2 üniteyi siz istemiyorsunuz?
Bu iki ilave ünite değil aslında. Yeni bir santral yapıyorlar. Bunun adı bir ilave ünite gibi, ek ünite gibi geçiyor ama aslında 344 megawatt gücünde iki ünite yeni bir santral demek. Zaten iki tane santral var burada. Biraz önce ifade ettiğiniz 40. yılını bir B termik santral de 20. yılını dolduruyor. Bu bölgede ülke ortalamasının çok üstünde bir kanser vakası var. Bunun artık buradaki çalışan insanların tamamı, bu buraya imza veren insanlar, bu tabii sadece ilk defa yaptığımız bir imza kampanyası da değil. Buradaki insanların tamamı bu santrallerin kendilerine nasıl bir gelecek ve ölüm getirdiğini biliyorlar. Buradaki yaşayan bütün insanlar kanserle tanışmış bulunuyor ve üst solunum yollarıyla, kol hastalıklarıyla baş edemiyorlar, mücadele edemiyorlar. Çevre hastanelerde özellikle Elbistan'dan giden hastalar ilk muayene hanede Elbistan'dan veya Avşin'den mi geliyorsunuz diye bir soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kadar meşhur bölgenin sağlık problemi. Bunun dışında Elbistan Ovası Türkiye'nin 4. büyük ovası ve 2 milyon 800 bin dönümlük bir tarım arazisine sahip. Bunun büyük bir çoğunluğu tarıma elverişli bulunuyor. Çünkü bölgede 3 tane baraj var. Daha yapılması düşünülen barajlar hariç diyorum ben. Ada Tepe Barajı var, Kandil Barajı var, bir de Karakuzu Barajı var. Bir tane de daha yapılması düşünülen bir baraj var. Bu barajlar yapıldığı zaman bu bütün bir Türkiye'yi fazlasıyla besleyebilecek bir tarımsal imkana sahip, tarımsal getiriye sahip. Dolayısıyla şu anda 120 bin dönümlük bir arazi A termik santraline tahsis edilmiş bulunuyor ve çölleşmiş bulunuyor. Çöl. 25 bin yıl buraya daha tarımla ilgili herhangi bir işlem yapılamayacak. Çünkü 1 santim toprak 250 yılda oluşuyor. Buranın yeniden tarıma elverişli olabilmesi için sadece A termik santralinin şu ana kadar çölleştirdiği 120 bin dönümlük bu arazinin yeniden tarıma elverişli olması için 25 bin yıl gerekiyor. Yani biz geleceğimizi öldürüyoruz. 120 bin dönümlük arazi de B termik santralinde çölleşmiş bulunuyor. Aslında çöle orada çıkaramadılar. Çöllüler yıkıntısı olmuştu. Şu İliç'teki var ya.
Evet, evet.
İliç'teki gibi bir toprak çökmesi olmuş. Bu çökmeden dolayı da 9 tane mühendis hala toprağın altında çıkarılamadı. Oraya bir sembolik olarak bir şey yaptılar, anıt gibi bir şey yaptılar ama çıkaramadılar toprağın altında. Orası da 120 bin dönümlük bir arazi. Yani büyük bir heyelan söz konusu orada da. Biz hem sağlığımızdan oluyoruz, gelecek kuşaklara devredeceğimiz bir toprağımız kalmıyor. Toprağımız sermaye sahiplerinin eline peşkeş çekiliyor. Burada ciddi bir enerji de üretilemiyor. Aslında istatistiklere bakıldığında Türkiye'nin ihtiyacı olduğu enerjiye cevap verebilecek bir enerji de üretilemiyor. Çünkü lignitler dünyanın en düşük kalorili lignitleri. Dolayısıyla neredeyse toprak gibi petrolle karıştırarak, doğalgazla karıştırarak falan böyle üretmeye çalışıyorlar. Buradan da anlıyoruz ki mesela burada enerji üretmek değil, birilerine rant sağlamak. Dolayısıyla bütün halkımız hem sağlık açısından hem topraklarımızın kaybolması açısından buna karşı çıkıyorlar. Ayrıca ekolojik dengeyi bozuyor. Burada iklim değişikliğine sebep oluyor. Çünkü iki santral bilimsel olarak tespit edilmiş 6 derece atmosferi ısıtıyor. Bu da bölgedeki kar yağışını etkiliyor, yağmur yağışlarını etkiliyor, ekolojik bitki örtüsünü değiştiriyor. Dolayısıyla tarımsal ürünler bile değişiyor. Yani dünkü ektiğimiz ürünleri bugün ekemez hale geliyoruz. Toprakta uranyumdan belli, çinko ve değişik tarım yapmaya elverişli olmayan maddeler ortaya çıkıyor. Bunlar raporlarla geçmişte verilenmiş şeyler. Artı A termik santrali sadece 100 milyon ton su çekiyor toprak altında bir yılda. B termik santralde bir o kadar çekecek. Şu anda toprağı o heyelanı temizlemeye çalışıyorlar. Bu ne demek? Yeraltı sularının tamamıyla çekilmesi demek. Tarımsal sulamada 20 metreden alınan su şimdi 400 metreden alınamıyor. Artı Elbistan ve Avşin su havzaları bu iklim değişikliğinden ve yer altından çekilen bu sular nedeniyle pınarlar kuruyor, su havzalarını da etkiliyor. Yani nereden bakarsanız bakın, sağlık açısından bakın, tarımsal üretim açısından bakın, su havzalar açısından bakın, nereden bakarsanız bakın bölgeyi çölleştiriyor. Evet, enerji lazım bize ama enerjiyi farklı yollardan da elde edebileceğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Ama 25 bin yıl sonra bize yeniden tarım arazi verebilecek bir etkiyi istemiyoruz. Bölge insanları da istemiyor. Oradaki çalışan köylerdeki 10 bin nüfuslu köyler 1000'e düşmüş, 500'e düşmüş. Çokolhan, Alemdar, Berçenek, Altın Elma köyleri boşalmış, kimse yaşamak istemiyor. Bir, sağlık açısından iki toprakları sermaye, büyük sermaye sahiplerine geçtiği için. Çünkü istimlak ediliyor. İstimlak edildikten sonra köylü vatandaşın toprağı kalmadığı için bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Ya Avşin'de, ya Endistan'da veya Batı'da daha değişik bölgelere göç etmek. Yani bir de göç veriyoruz işin açığı. Bundan dolayı imza kampanyalarıyla ve hukuken mücadelemizi sürekli devam ettiriyoruz. Kaldı ki buraya 4 tane daha termik santral yapmak istiyorlardı. ÇED aşamasındayken Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu olarak ve bölge insanlarının da katkılarıyla bu santralleri ÇED aşamasında gerek bakanlıktaki İDK müdahalemizle, itirazlarımızla gerekse mahkemelerdeki müdahalelerimizle iptal ettirdik. Danıştay'dan da onay çıktı bunun. Ama bu iki santral halen ölüm saçıyor. Bunun yanına üçüncü bir santral ek gibi söylüyorlar ama üçüncü bir santrali istemiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Ve bakanlıklarda da veriyoruz. Artı eğer bakanlık bu çeti onaylarsa mahkeme kanalıyla hukuken de bu bölgemizi, topraklarımızı sermaye sahiplerine teslim etmeyeceğiz. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz.
Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Yani bilmiyorum, belki dinleyicilerimiz arasında o bölgeye giden vardır. Benim bölgeye bir sefer gitme şansım oldu. Hatta sizinle de orada ilk defa tanışmıştık yüz yüze. Evet. Yani o Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor veya Isengard gibi bir, yani bayağı toprağın altı, sizin de bahsettiğiniz gibi o madeni, kömürü çıkarmak için inanılmaz derecede kazılmış. Yani orada bir tarım yapılması bu haliyle mümkün değil. Siz evet. de bahsettiniz, Türkiye'nin elektrik ihtiyacından bahsediyor o chat raporunda da ve hızlı bir oranda arttığından bahsediyor. Aslında bakarsanız hali hazırda Türkiye'de kullanılmayan yaklaşık %40'lık bir kapasite de var. Tarımdaki sorunlardan bahsettiniz, yine sağlıktaki sorunlardan bahsettiniz. Bu yeni iki ünite olarak bahsettikleri ama sizin yeni bir santral dediğiniz bu projenin eğer hayata geçmesi durumunda zaten siz de biliyorsunuzdur. 1900 erken ölüme neden olması bekleniyor ki sadece zaten bu bahsettiğimiz A ve B2 santral yaklaşık 2020 yılına kadar geçen sürede 17.500 erken ölüme de neden olmuş durumda. Umarız bu haklı mücadeleniz en kısa sürede yaşam ve doğa lehine sonuçlanır diyelim. Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için.
Rica ederim efendim. Bir de katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Direnişimiz devam edecek. Sizden de katkılarınızı bekliyoruz.
Tabii ki her zaman biz de buradan elimizden geldiğince sizin bu direnişinizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
Tamam efendim. Teşekkürler.
İklim Habercilerinin bir programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Hoşça kalın.